Ayrım 31, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 250. Tehlikeli iddia, illegal silah dağıtımı yapıyor. Sedat Peker, Esenyurt'taki yolsuzluk ve usulsüzlükleri merkezine koyarak ileri sürdüğü iddiaları da 8 Temmuz 2021'deki Twitter paylaşımlarıyla da devam etti. Haftalardır birçok konu hakkında birçok şey anlatan Peker, bu kez özellikle AKP muhaliflerinin dile getirdiği silahlanıyorlar iddiasını tanıklarıyla ete kemiğe büründürecekti. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından silah dağıttığını iddia ederek Özyurtlar şirketine ait bir araçta taşınan ve Kalaşnikov olarak bilinen AK-47 piyade tüfeklerinin İstanbul'un Balat semtinde AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e teslim edildiğini öne sürdü. Hukuk normlarının asgari düzeyde olduğu bir ülkede bile yargıyı harekete geçirmesi, medyayı konuyu derinleştirmesini araştırmaya sevk ederek kamu adına hesap sormaya itmesi, siyaseti meclis kürsüsünden taşırması ve elbette toplumsal muhalefeti de sosyal medyadan sokağa taşırması gereken bu iddialar da saman alevi gibi tartışıldı ve sönümlendi. Esenyurt betonlaştı, müteahhitler zenginleşti. İlk günden bu yana hedef aldığı herkesi, dile getirdiği her şeyi adım adım örerek anlatan Peker, silahlanma iddialarını da Esenyurt merkezli rantiye ve yolsuzluk iddialarına devam ederek gündeme getirdi. Peker bir önceki Twitter paylaşımlarının sonunda Yüksel ve Orhan Özyurt kardeşlere ait Özyurtlar şirketinin yine Esenyurt'ta faaliyet gösteren Özyurtlar Holding ile karıştırılmamasını istemişti. Gerçekten de Esenyurt'ta aynı soyadı taşıyan ancak biri Trabzonlu, diğeri Antepli iki ayrı aileye ait iki ayrı Özyurt firması vardı. Her ne kadar sahiplikleri farklı ailelerde olsa da Necmi Kadıoğlu döneminde devasa büyüyen her iki firma da Esenyurt'un betonlaşmasında, buna eski belediye başkanlarının sunduğu katkılarda ve yolsuzluk iddialarında birlikte anılıyorlardı. Peker, Özyurt Holding ve sahibi Tamer Özyurt'un da Soylu'nun ekibinden olduğunu iddia ettiği 5 Temmuz tarihli paylaşımlarında, "Bu firmanın amblemi şaha kalkmış bir at, yani Süslü Sülü'nün eski partisinin amblemi. Bu firmanın diğer Özyurtlarla bir ilgisi yok" diyorlar. Bunlar da ayrı bir versiyon, Necati Şaşmaz'ın reklamlarında oynadığı bir inşaat firması vardı. Adamlara 14 kat imar verdikleri için adamlar iflas ettiler. Sonra yarım kalan o inşaatları Sadık Soylu'nun devreye girmesiyle imarı 42 kata çıkardılar. Tabii Tamer Özyurt satın aldıktan sonra, yani yine devletin parasını çaldılar demişti. Peker, 8 Temmuz 2021'deki seri paylaşımlarına da Esenyurt merkezli yolsuzluk iddialarıyla başladı. Esenyurt Belediyesi ile ilgili paylaşımlarının amacının Süleyman Soylu'nun ve Soylu'yu gelecekte Cumhurbaşkanı yapma düşüncesinde olan güç odaklarının Esenyurt'u merkez üs olarak kullandıklarını anlatmak gayesiyle olduğunu söyledi. Esenyurt'ta faaliyet gösteren Bahaş Holding isimli firmanın belediye ile anlaşıp Esenyurt'ta 40 milyon lira değerinde hastane yaptırdığını belirten Peker, karşılığında ise piyasa değeri 1 milyar lira olan ve üzerine Sembol Residence adıyla yapılan konutların bulunduğu arsanın hibe olarak şirkete verildiğini öne sürdü. Bahaş Holding'in Antepli Özyurtlar Holding ile ortak 1000'den fazla daireden oluşan meydan ardıçlı projesini yaptığını da belirten Peker, bu projelerde imar oyunları ile yolsuzluk yapıldığını söyledi. Soylu ve onu Cumhurbaşkanı yapmak isteyen klik, yeni kurulan bu ilçeyi finans sağlama yeri olarak kullanırken biraz sonra anlatacağım karanlık işlerini de buradan koordine ettiler diyen Peker, yüklenici firma olarak Karden İnşaat'ın sahibi Trabzonlu Paşa Karadeniz görevlendirilmiş görünse de projelerin gerçek sahiplerinin Bağış Holding ve her iki Özyurt şirketleri olduğunu iddia etti. Süleyman Soylu'nun daha önce Karadeniz'de Özyurt kardeşlerin şirketince yapılan ardıçlı villalarında oturduğunu söyleyen Peker, şu anda da Kuzu Grubu'na ait Sopradon villalarında oturduğunu belirterek, o projede normal villaların fiyatı 7 ya da 8 milyon lira. Kuzu Grubu hatırlarsınız, daha önceki paylaşımlarında Sadık Soylu üzerinden Süslü Süleyman'ın gizli kasası olduğunu anlatmıştım dedi. 15 Temmuz gazisi silah naklinde. Peker daha sonra sözü o güne dek yaptığı ifşaların en önemlilerinden birine getirip yer, tarih ve isimler vererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından silah dağıttığını iddia etti. Silahların AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomak ile teslim edildiğini belirten Peker, sevkiyatı Esenyurt AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın yaptığını söyledi. Peker, ülkemiz tehlike altında olduğunda milli mücadele verebilmek için sivil halkı örgütlemek gerektiğinde halka silah dağıtarak sivil direniş oluşturma görevi özel harp dairesine aittir. Daha önceki adı Seferberlik Tetkik Kurulu'dur diyerek bu tip yapıların var olması gerektiğine inandığını söyledikten sonra şu iddialarda bulundu. 15 Temmuz'un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken, Ağustos'un ilk haftasında Ekrem Görçeger'den alınan Özyurtların bünyesinde olan Renault Beyaz Fluence marka arabayı da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında karanlık bir sokakta, DAP Hotel'in arka tarafında, arabaya koyulan bir kasa Kalaşnikov silah İstanbul Balat'a gitti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi. Osman Tomakin siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi. Bu araç AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçtı. Herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'dır. Silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir. Kalaşnikov olarak bilinen AK-47 piyade tüfeklerinin gece bir sıralarında Balat'ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin hizasındaki boş bir ara sokakta Passat marka siyah bir araca yüklendiğini belirten Peker, o zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmaktadır. Süslü Süleyman, bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller dedi. O dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunu hatırlattığı Soylu'ya seslenen Peker, 15 Temmuz'da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde Kalaşnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi özel harp dairesine ait iddialarında bulundu. Soylu için Süslü Süleyman, FETÖ'cüler bu ülkenin en büyük düşmanı. Fakat senin de onlardan aşağıya kalır bir yanın yok. İnsanları milli ve dini duygularını tahrik edip iç savaş çıkarma amacının en büyük parçası. 15 Temmuz sonrasında da el altından birçok yapıya dağıttırdığın bu silahlardır. Diyen Peker, yalan söylediğinin kanıtlanması halinde o güne kadar anlattığı her şeyin boşa çıkmasını kabul edeceğini belirterek, İsimlerini verdiğim bu kişilerin HTS kayıtlarını ve o güne ait MOBES kayıtlarını kamuoyuna açıklayın. Ahmet Onay, sen şerefli bir adamsın. Bildiğin doğruları çık anlat dedi. Olay yerindeydim ama araçtan inmedim. Peker'in paylaşımlarından kısa süre sonra iddialarda adı geçen ve silahları getiren araçta olduğunu söylediği İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay, Twitter hesabından açıklama yaptı. Peker'i tanıdığını belirterek kamuoyunu aydınlatma metnidir başlığı altında yaptığı açıklamalarında, Onay iddialarda adı geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini kabul etti. Ancak Onay araçtan inmediğini ve alışverişi yapılan şeyi görmediğini öne sürdü. Peker'i doğrulayan açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden atılan Onay şunları yazdı. Sedat Peker ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında gazi olmamdan dolayı tanıştım. Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim. Darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Peker'in tweetlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat'taki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. Semur Soğanlı ile birlikte gittim. Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı. Arabayı kullanan beyaz Fluence. Ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden ötürü araçtan inemedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini görmedim. Kalaşnikov marka silahları bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmediğini iddia eden ve kimseyi zan altında bırakamayacağını belirten Onay, bundan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti'den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti'ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır dedi. Darbe gecesi dağıtılan silah cinayette kullanıldı. AKP-MHP iktidarının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı yasal düzenlemelerle internetten kolaylıkla silah alınmasının önü açılmış ve sivillerin mermi edinme hakkı da 5 kat arttırılmıştı. Üstelik iktidar mahfillerine yamanan birçok kişi silahlı pozlar vererek fotoğraflarını sıklıkla sosyal medyada paylaşıyordu. Sosyal medyadan dolaşıma sokulan fotoğraf ve videolarda görünenlerin büyük çoğunluğu otomatik silah görünümündeki av tüfekleri ya da pompalı tüfek olsa da kafalardaki kuşkuları arttırırken var olan korku iklimini de besliyordu. Türkiye bireysel silahlanmada büyük artış yaşanmasına neden olan düzenlemelerden sonra sivil silahlanmada Avrupa'da 3. dünyada 10. sıraya yerleşti. Bireysel silahlanma meselesi dahi tartışılamazken uzun zamandır muhalefet tarafından ifade edilen bir kaygı, Peker'in açıklamaları ve ismi geçen Ahmet Onay'ın da teyit etmesiyle iddia olmaktan çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ortaya çıkan kaosta darbecilere karşı çıkmak için sokaklara dökülen halka güvenlik birimleri tarafından silah dağıtılmıştı. Herhangi bir kayıt tutulmadan kimlere ve ne şekilde verildiği bilinmeyen bu dağıtımdan sonra silahların bazılarının iade edilmediği de 7 Haziran 2017'de Hürriyet gazetesinde yayımlanan bir haberle ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 15 gün sonra 30 Temmuz 2016'da Ankara Çubuğa bağlı Sarısu köyünde tartıştığı bir traktör sürücüsünü öldürüp kardeşini yaralayan Mustafa Maraş olayda MP5 silah kullanmıştı. Mustafa Maraş ifadesinde satışı yasak silahlar arasında bulunan MP5'i 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dağıtan polislerden aldığını söylemişti. Bu olay 15 Temmuz darbe girişimi sırasında polisler tarafından halka silah dağıtıldığını ortaya koydu. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaç kişiye ne kadar silah ve mühimmat dağıtıldığı konusu araştırılmadı. Haber üzerine yazılı açıklama yapan Ankara Valiliği, 15 Temmuz gecesi zimmet karşılığı olmaksızın silah dağıtımı yapıldığını doğruladı. Bir adet MP5 silahın kayıp olduğunu teyit edildiği açıklamada, görevli personelle sınırlı kalmak kaydıyla dağıtım yapıldığı belirtildi. Ancak bu şarta uyulmadığı bir cinayetle ortaya çıkmış oldu. Açıklamada dönemin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın silah depolarının kapılarının kırılarak uzun namlulu silahların ve mühimmatının personele dağıtılması talimatı verdiği belirtilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına kimlikleri kontrol edildikten sonra yazılı olarak zimmet kaydı tutulmaksızın silah mühimmat dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü'nün deposunda bulunan silahlara ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kamyon ile gönderilen silah ve mühimmat da aynı yöntemle dağıtılmıştır. Darbe kalkışmasının engellenmesinden sonra personele dağıtılan silahlar toplanmıştır. Yapılan sayımda bir adet MP5 silahının kayıp olduğu anlaşılmıştır. Bu durum tutanakla tespit edilerek ülke genelinde aranması için ilgili birimler bilgilendirilmiştir denildi. Açıklamada cinayette kullanılan silah bulunamadığı için kayıp olduğu anlaşılan silah olup olmadığında tespit edilemediği belirtildi. Kayıp silahlar bilirkişi raporlarında. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK'ya ve emniyete ait bazı silahlar ile mühimmatın kaybolduğu iddiası sıklıkla konuşuldu, tartışmalara konu edildi. Kayıp silahların araştırılması için muhalefet partilerinin çeşitli kereler mecliste verdiği önergelerin hepsi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bazı muhalefet milletvekilleri de soru önergeleriyle konuyla ilgili iddiaları ilgili bakanlara sordu. Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kayıp helikopter ya da araç yok, kayıp mermi ve silah olabilir derken, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ise sivillere silah dağıtılmadığını açıkladı. Kayıp silahlar konusunu 2018'de gündeme taşıyan dönemin CHP milletvekili Mehmet Tüm, 2014 yılında kayıp veya çalınan silah sayısı 14.600 iken bu sayının darbeden sonra 106.000'i geçtiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da 2018 yılında konuya yönelik verdiği yanıtta 2017 yılı idare faaliyet raporuna göre 106.740 kayıp silah olduğunu ve bu rakamın 1944 ile 2017 yılları arasını kapsadığını belirtmişti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in kayıp silahlar konusu ile ilgili 23 Ocak 2019'daki soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği yanıt ise meseleye yaklaşımdaki ciddiyetsizliği ortaya koyuyordu. Taşçıer'in sorularına 14 ay sonra 9 Mart 2020'de verilen yanıtta kayıp ve çalıntı silahı elinde bulunduran kişilerin 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ve 91/1779 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelik hükümleri gereği yasal yollarla mermi temin etmeleri mümkün değildir. Ayrıca bahse konu silahlar yani KİHB'i Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın uhdesinde bulunan kayıp eşya ve belge projesine işlenerek ülke genelinde aranmaktadır denildi. 15 Temmuz'da bazı silahlar ile mühimmatın kaybolduğunu ve bu kaybın resmi olarak da kesinleştiğini ise Müyesser Yıldız'ın 19 Ocak 2021'de yayımlanan İşte 15 Temmuz'un Kayıp Silahları başlıklı haberiyle öğrendik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırılar sonucu meydana gelen maddi zararların tazmini istemiyle darbe davalarında yargılanan 661 sanık hakkında şikayetçi olmasıyla Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2017'de dava açılmıştı. Mahkemede emniyetin tüm zararlarının tespiti için inşaat makine elektrik mühendisleri ile silah mühimmat uzmanı iç denetçi ve sayıştay uzman denetçisinden oluşan 7 kişilik bir bilirkişi heyeti görevlendirmişti. Bilirkişi heyetinin tespitleri sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait 11'i Kalaşnikov olmak üzere 15 silahın kaybolduğu, aralarında uçak savar mermisinin de bulunduğu, yüz binlerce mühimmatın ise kaybolduğu veya hasar gördüğü ortaya çıktı. Heyetin mahkeme dosyasına giren raporun silah ve mühimmat yönünden başlığı altında Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı olup kaybolan silah ve sarf veya hasar gören mühimmatlarla ilgili maliyet dava tarihi olan 2017 yılı Kasım ayına göre güncellenmiştir denildikten sonra kayıp silahlarla ilgili bir listeye yer verildi. Buna göre 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikov tüfek, 1 adet MP5A3 otomatik tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca kayıptı. Raporun mühimmatlar kısmında da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı olup kaybolan sarf veya hasar gören mühimmatlarla ilgili maliyetler, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen taşınır mali işlem belgeleri üzerinden yapılmıştır denilerek eksik mühimmatlar şöyle sıralandı. 197.261 adet parabellum fişek, 108.981 adet Kalaşnikov mermisi, 120 adet 37-38 mm gaz fişeği tip 1B, 265 adet 37-38 mm gaz fişeği tip 1A, 1000 adet 5.56 mm M16 fişeği, 1200 adet 5.56 mm hollow point fişek, 24 adet renkli sis kutusu, 1100 adet 7.62x MG3 NATO fişeği, mayonlu, 880 adet 5.56x45 mm mayonlu fişek, 880 adet 12.7 mm uçak savar mermisi. Mahkemenin son duruşmada bu silahların kayıtlarını istemesine karşın emniyet halen yanıt göndermedi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 258.